Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne estağal hadîs kitâbullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Malum olduğu üzere tevessülün meşru şekilleri Allah azze ve celle'ye onun güzel isimleriyle tevessül etmek, dua eden kimsenin kendi salih amelleriyle Allah'a tevessül etmesi ve salih kişilerin duasıyla Allah'a tevessül etmek. Yani salih bir kimseden sana dua etmesini istemen suretiyle yapılan tevessül. Bu meşru olan tevessül çeşitlerinden. Bir de gayrı meşru ve yasaklanmış olan tevessül çeşitleri vardır. Bu yasaklanmış olan, dinde aslı olmayan, kitap, sünnet ve selefi salihinin uygulamalarında delili bulunmayan bidat tevessül adını verdiğimiz tevessül şeklidir. Bu Allah-u Teala'ya onun sevmediği, hoşlanmadığı ve izin vermediği sözlerle, fiillerle ve inançlarla yaklaşmak gayesini gütmektir. İslam'da yeri olmayan bu tür bir tevessül, ona tevessül eden kimselerin pek çoğunun Allah'ın hoşlanmadığı gayrimeşru tevessülden gafil olmalarına, bunu önemsememelerine yol açmıştır. Neticede meşru tevessülü terk edip gayrimeşru tevessülle meşguliyetleri sebebiyle bundan mahrum kalmışlardır. Meşru tevessülün bilgisi onlara geldikten sonra, yani delil onlara geldikten sonra hala gayrimeşru tevessülle meşgul oluyorlarsa bütün gayretleri boşa gitmiştir ve hüsrana uğramışlardır. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizden önceki milletlerin hakkında anlattığı durumun bir benzeri bunların da başına gelecektir. Câsiye suresinin 17. ayetinde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Din konusunda onlara açık deliller verdik ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir buyuruyor. Bunun sebebi tevessülün tevkifi, yani kitap ve sünnet tarafından belirlenmiş ibadetlerden olmasıdır. İslam'da bu tür bid'at ve gayrimeşru tevessüllerin caiz olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Aynı şekilde ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne de onun sahipleri böyle bir şey yapmamıştır. Selefi salihinden de böyle bir şey nakledilmiş değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında bir emri bulunmayan her amel bid'attir. Onunla Allah'a yaklaşmak ve ibadet etmek ise caiz değildir. Nitekim Müslim'in Kitab-ül Akdiye babında, Kitab-ül Akdiye bölümünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her kim hakkında emrimiz olmayan bir amel ile amel ederse o reddedilmiştir hadisinin rivayet edildiğini görürüz. Yine aynı yerde İmam Müslim, her kim bizim bu işimizde, bu dinimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse, icat ederse o icat reddedilmiştir buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak bütün Müslümanlara farz-ı ayındır. Bir Müslüman bütün fiillerinde ve sözlerinde bilgisi ve gücü ölçüsünce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymadıkça Müslüman olamaz. Peygamberin izinden gitmek, inandırıcı deliller ve belirleyici pratik görüntülerle bir arada bulunmak yönünde tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek gibidir. Delilli ve emaresi olmadığı zaman bu kuru bir iddiadan ileri geçmez. İbnül Kayyım, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Bir kulun iki cihandaki mutluluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğine bağlı olduğuna göre kendi iyiliğini, kurtuluşunu ve mutluluğunu isteyen herkesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğini, konumunu ve onun hal ve hareketlerini tanıması gerekir. Bu bilgi onları cahillerin, onu tanımayanların arasından çıkaracak ve onun izinden gidenlerin, onun taraftarlarının ve onun cemaatinin arasına dahil edecektir. İnsanlardan kimisi bunu önemsemez, kimisi gözlerinde büyütür, kimisi de tamamen bundan mahrumdurlar. Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Allah Teala büyük lütuf sahibidir. Zadül Mead isimli kitabında bu şekilde ifade ediyor. Allah rahmet eylesin. Şeyhülislam İbn Teymiye de şöyle diyor. Bu böyledir çünkü peygamberin izinden gitmek demek bir şeyi onun yaptığı gibi yapmak demektir. O bir şeyi bir ibadet şeklinde yaptığı zaman bizim de onu ibadet şeklinde yapmamız gerekir. Bir yeri veya bir vakti herhangi bir ibadete kasten tahsis ettiği zaman biz de o yeri ve zamanı bu ibadete tahsis ederiz. Nitekim o maksatlı olarak Kabe'nin etrafında tavaf eder, Hacerül Esved'e dokunur, makamı İbrahim'in arkasında namaz kılardı. Medine mescidinde direğin yanında namaz kılmaya dikkat ederdi. Safa ve Merve'nin en yüksek noktasına yönelir, orada dua eder ve zikrederdi. Aynı şekilde Arafat, Müzdelife ve diğer yerlere de giderdi. Kasıt ve niyet olmaksızın tesadüfen yaptığı şeylere gelince, mesela bir yerde konaklayıp orada namaz kılması, orayı konaklamaya veya namaz kılmaya bilinçli olarak tahsis ettiği anlamına gelmez. Biz o mekanı namaza veya konaklamaya tahsis ettiğimiz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, onun izinden gitmiş olmayız. Aksine bu davranışımızla Ömer radıyallahu anh'ın engellediği bidatlerden birini işlemiş oluruz. Nitekim sahih bir isnatla Şube'nin Süleyman et-Teymini'den, onun da El-Ma'rur bin Süveyd'den naklettiği haberde İbn-i Süveyd şöyle dedi. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh bir yolculuk sırasında sabah namazını kıldıktan sonra bir yere geldi. Orada insanlar kendisine gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kılmıştı demeye başladılar. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki, ehli kitap peygamberlerinin bıraktıkları izlerin peşinden gidip oraları kilise ve sinagog haline getirdikleri için helak oldular. Kim buraya herhangi bir namaz vaktinde rast gelirse onu kılsın, yoksa geçip gitsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı herhangi bir maksatla namaza tahsis etmeyip belki orada konakladığı için namazı da orada kılmış. Ömer radıyallahu anh de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niyet ve maksadını gözetmeksizin onun yaptığını sureta yapmayı peygamberin izinden gitmek olarak değerlendirmemiştir. Bilakis söz konusu mekanın namaza tahsisini ehli kitabı helak eden bidatlerden biri olarak görmüş ve bu konuda Müslümanların onlara benzemelerini engellemiştir. Bunu yapan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sureta benzemiş olsa bile, şeklen benzemiş olsa bile kalbin ameli olan niyet ve maksatta Yahudi ve Hristiyanlara benzemiştir. Buna göre bizim için açıkça anlaşılmıştır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak demek, ona uyarken ve örnek alırken onun niyet ve maksadını da gözeterek uyulması vacip veya mendup olan fiil ve davranışlarında onun gösterdiği şekilde davranmak demektir. Peygamber'e uymak, onun yaptığı şeyin aynısını onun yaptığı şekilde yapmamız, onun terk ettiği şeyi de terk etmemizdir. O bir şeyi büyük ve önemli gördüğü zaman biz de büyük ve önemli görürüz. Küçük ve önemsiz gördüğü zaman biz de küçük ve önemsiz görürüz. O bizim için bir şeye razı olduğu zaman biz de razı oluruz. O bizim için bir noktada durduğu zaman biz de orada dururuz. Bizim o sınırın ilerisinde veya gerisinde kalmamız uygun olmaz. Nitekim onu örnek almak, onun edebiyle edeplenmeyi ve onun ahlakıyla ahlaklanmayı da kapsar. Onu örnek almak ve ona uymak bütün dini işlere şamildir. Allah'ın Resulünü seven her Müslümanın onun sünnetlerini ve hidayetini öğrenmesi ve Allah'a onun ibadet ettiği gibi ibadet etmesi gerekir. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların arasına katılmış olur. Şimdi bazı gayrimeşru tevessül türlerini anlatacağız. Bu, Müslümanlara nasihat etmek, İslam'ın mesajını tebliğ etmek ve onu öğretmek içindir. Batıl ve geçersiz bütün ameller gibi gayrimeşru tevessülü de çokluğundan dolayı tek tek saymak zor olacağı için biz bunları belli başlı 3 noktada toplamaya çalıştık. Hepsi de bu üçünden türemektedir. Bu gayrimeşru ve batıl tevessüller şu şekilde. Şahısların hakkı ve makamıyla Allah'a tevessül etmek. Şahısların hakkı ve makamıyla Allah'a tevessül etmek. İkincisi, velilere ve salihlere dua etmek ve adaklar adamak. Yani onlara seslenerek dua etmek ve adaklar adamak. Üçüncüsü, velilerin ruhları için kurban kesmek ve onların kabirlerinin yanında inzivaya çekilmek. Şahısların hakkıyla veya makamıyla, yani falanın yüz hürmetine tarzındaki tevessüllerle Allah'a yakınlaşmaya çalışmak konusunda yasaklanmış olan bu türün örnekleri şu şekilde sayılabilir. Allah Teala'nın yaratıklarından herhangi bir kimsenin makamıyla Allah'tan istemek. Mesela şöyle demek: Allah'ın peygamberinin makamıyla veya filan kulunun makamıyla bana acımanı ve beni bağışlamanı senden istiyorum. Veya Allah Teala'nın peygamberinin hakkıyla veya kullarından herhangi bir kimsenin hakkıyla Allah'tan istemek. Mesela şöyle demek: Allah'ın peygamberinin senin üzerindeki hakkıyla onun hakkı için veya filanın sendeki hakkı için bana acımanı ve beni bağışlamanı istiyorum demek. Kendisiyle tevessül edilen kimseyle Allah'a yemin etmek de dinen, şer'an yasaklanmış şeylerdendir. Mesela Allah'ım filan kimseyle sana yemin ediyorum ki benim şu ihtiyacımı gider demek gibi. Ve bunlardan başka şer'an caiz olmayan yasaklanmış buna benzer tevessül şekilleri de vardır. Tevessülün bu türü Allah Azze ve Celle'nin En'am suresi 38. ayetinde "Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık" kavliyle beyan edilmekte. Yani bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurur Allah Azze ve Celle. En'am suresi 38. ayet. Bu konuda Allah Resulü'nün sünnetinde de herhangi bir şey geçmemektedir. Ki Selman-ı Farisi, Allah ondan razı olsun, sünnetten söz ederken kendisine "Peygamberiniz size her şeyi öğretti, hatta def-i hacetin nasıl yapılacağını bile mi öğretti, öyle mi?" diye sorulunca, "Evet, def-i hacette ya da küçük abdest bozarken kıbleye karşı durmamızı yasakladı. Sağ el ile taharetlenmeyi, üç taştan az taşla ya da hayvan tersi veya kemikle taharetlenmemizi de yasakladı." İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis bu. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının uygulamasında da herhangi bir şey geçmemektedir. Ki onlar bize Peygamber'in bütün sözlerini ve ahvalini, hallerini, durumlarını nakletmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bilen ve ona dair haberleri ve bilgileri büyük bir titizlikle nakleden hadis alimleri de bu tür bir tevessülü bize nakletmemişlerdir. İslam'ın bize emrettiği şey Allah'ın güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla istemektir. Mesela bir Müslümanın "Ya Allah, Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali Vel İkram" demesi ve bizi başka şeylere muhtaç etmekten kurtaracak diğer güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla dua etmesi böyledir. Çünkü böyle yapmak Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmektir. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 180. ayetinde "En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin" buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de "Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer" buyurmuştur. Bu halin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Buradaki "sayarsa" Arapça lafzında "ihsa ederse", yani bu sıfatları ihsa ederse demek, bu sıfatları hayatında uygularsa, mesela Rezzak olarak yalnız Allah'ı bilirse, öldüren, dirilten, bunun gibi diğer sıfat isimlerinde yalnız Allah'ı düşünecek, herhangi bir sıfatta Allah'a ortak koşmayacak. Bir Müslümanın dua ederken şöyle demesi de sünnete uygundur: "Allah'ım, sana olan imanımla veya peygamberine imanımla veya kitabına imanımla veya sana olan sevgimle veya peygamberine olan sevgimle veya filan kuluna olan sevgimle ihtiyacımı gidermeni veya sıkıntımdan kurtarmanı istiyorum." Bu da meşrudur. Veya şöyle demesi de sünnete uygundur: "Allah'ım, rahmet peygamberi olan senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgim ve bağlılığımla sana yöneliyorum. Ve sıkıntımı gidermeni veya ihtiyacımı karşılamanı veya bana şunu şunu vermeni diliyorum" demek gibi. Bu ve benzeri duaların hepsi Kur'an ve sünnetin delalet ettiği ve bunlarla tevessül ettiği zaman dua edenin duasının Allah'ın izniyle kabul edildiği ve karşılık gördüğü meşru tevessül çeşitlerindendir. O halde Biz Müslümanların Allah'a ancak onun bizim için meşru kıldığı şeylerle yaklaşmamız caizdir. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 21. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Filan filan kimsenin makamıyla veya peygamberlerin hakkıyla, hakkı için yüzüstü hürmetine Allah'tan istemek ya da filan kimseyle senden istiyorum demek ise sahabe, tabi'in ve en güzel şekilde onları izleyenlerden oluşan bu ümmetin geçmişinden hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı bidat olan bir dua şeklidir. Halbuki tevessül ve yönelme salih kişilerin dualar ile ve aracılıklarıyla yapılır. Bu sebeple Allah rahmet eylesin İmam Ebu Hanife şöyle diyor. Başka şeyleri terk ederek sadece tevhid ve ihlasla Allah'a yemin edilir. Yine bunu Kasani Bedaiyus Senai isimli kitabında Ebu Hanife'den nakleder. Zebidi'nin de İtafus Saadetil Muttakin, İhya-ül-Müddin Şerhi İtafus Saadetil Muttakin isimli eserinde Ebu Hanife'den naklettiği rivayette şöyle diyor Ebu Hanife. Dua eden bir kimsenin filanın hakkı için veya nebilerinin ve rasullerinin hakkı için veya Beytül Haram ve Meş'aril Haram hakkı için senden istiyorum demesi mekruhtur. Yine Ali'ül Kari'nin Fıkhul Ekber şerhinde naklettiği Ebu Hanife'nin şöyle bir sözü var. Bir kimsenin Allah'tan başka bir şeyle Allah'a dua etmesi uygun değildir. Ben dua edenin arşının izzet düğümleri veya kullarından falanın hakkı için diye dua etmesini hoş karşılamam diyor. Allah rahmet eylesin. İmam Malik'ten gelen rivayete göre o dua eden kimsenin ya seyyidi, ya seyyidi yani ey efendim, ey efendim demesini hoş karşılamazdı ve şöyle derdi. Peygamberin söylediği gibi ya Rabbi, ya Rabbi, ya Kerim de. Yine İmam Malik ya Hannan'ı, ya Mennan denmesini de hoş görmezdi. Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da nakletmiştir bunu. Büyük alim Ali İbni Ebil İz el-Hanefi, Allah rahmet eylesin, Şerhül Akideti Tahaviye isimli eserinde şöyle diyor. Dua ederken dünyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve başkalarını şefaatçi kılmaya ve bu yolla dilekte bulunmaya gelince bunun ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekir. Şöyle ki, dua eden kimse bazen peygamberinin hakkı için yahut filanın hakkı için diyerek Allah'ın mahlukatından herhangi bir kimseyi zikredip Allah'a yemin etmektedir. Bu iki yönden sakıncalıdır. Birincisi, evvela bu Allah'tan başkasının adıyla yemin etmektir. İkincisi, herhangi bir kimsenin Allah'ın üzerinde hakkı bulunduğuna inanmaktır bu. Allah'tan başkası adına yemin etmek de caiz değildir. Allah'ın kendisi üzerinde bir hak olarak belirlemiş olması hali dışında kimsenin de Allah üzerinde herhangi bir hakkı yoktur. Allah Azze ve Celle Rum suresinin 47. ayetinde müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır buyuruyor. İbn-i Ebil İs daha sonra şöyle devam ediyor. Bazen de filanın senin nezdindeki makamı hürmetine yahut da peygamberlerinin, rasullerinin ve velilerinin yüzü suyu hürmetine diye bir ifade kullanılır. Bundan kasıt ise filan kişinin senin yanında değeri, şerefi ve mevkii vardır. İşte bundan dolayı bizim duamız kabul buyur demektir. Ancak bu da sakıncalıdır. Çünkü eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu sırada ashab-ı kiram bu şekilde tevessül etmiş olsalardı, şüphesiz ölümünden sonra böyle tevessül ederlerdi. Ancak onlar peygamber hayattayken onun duasıyla tevessül ediyorlardı. Onun dua etmesiyle tevessül ediyorlardı. Ondan kendilerine dua etmesini istiyorlar. Kendileri de onun duasına amin diyorlardı. Nitekim yağmur duası olayıyla ilgili rivayette ve diğerlerinde bunu görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ömer radıyallahu anh yağmur duasına çıktıkları sırada şu şekilde dua etmişti. Allah'ım bizler kuraklıkla karşı karşıya kaldığımızda Peygamberimiz ile sana tevessül ediyor, sen de bize yağmur yağdırıyordun. Şimdi de Peygamberimizin amcası vasıtasıyla sana tevessül ediyoruz. Bu ise biz onun Rabbine duasıyla, onun şefaatiyle ve onun dilemesiyle sana tevessül ediyoruz demektir. Yoksa onunla sana yemin ediyoruz yahut onun senin nezdindeki mevki dolayısıyla senden diliyoruz demek değildir. Çünkü maksat bu olsaydı elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevkii amcası Abbas radıyallahu anh'ın mevkiinden daha büyüktür. Onunla tevessül ederdi. Bazen de dua edenler benim Resulüne bağlılığım, ona olan sevgim ve imanım için, diğer peygamberlerine, rasullerine imanım için ve onları tasdik ettiğim için gibi ifadeler kullanırlar. Bunlar dua sırasında tevessül ve şefaat istemek üzere kullanılan ifadelerin en güzel olanlarıdır. Yani sonuçta kendi ameliyle tevessül ediyor bak. Evet. Hafız Ahmed el-Hakemi, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın kendilerine yardım etmesi, kuraklıkla karşılaştıklarında yağmur yağdırması ve rızıklarının artması için sık sık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dua etmesini isterlerdi. Nitekim Ömer radıyallahu anh, Tebük Savaşı'nda yiyeceklerinin çoğalması için Peygamber'den dua etmesini istemişti. Enes'in annesi de bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, Enes senin hizmetkarındır. Onun için Allah'a dua et. Müslim rivayet ediyor her ikisinde. Tebük, Ömer radıyallahu anh Tebük'te dua istemesi de, Enes radıyallahu anh'ın annesinin dua istemesi de İmam Müslim'in rivayet ettiği birer hadis. Buna benzer şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sayılamayacak kadar çok sayıda rivayet edilmiştir. Aynı şekilde kıyamette de insanlar büyük peygamberlerden sırayla tek tek Rablerine karşı kendileri için şefaatçi olmalarını isteyecekler. Nihayet sonunda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. O da gidecek, arşın altında secdeye kapanacak ve Allah'a hamdü senada bulunacak. Yine bu babda Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh ile Muaviye'nin Yezid bin Esved el-Curaşi ile yağmur duasına çıkması buna bir örnektir. İbn Ahmed el-Hakemi bu konuyla ilgili şöyle diyor. En faziletli nesil bir şey isteyecekleri zaman Allah'tan istiyorlardı. Aralarındaki salih ve erdemli kişilerden yanlarında hazır bulunanları hem kendileri hem de onlar için Allah'a dua etsinler diye bulup çıkarıyorlardı. Onlar salih insanların zatlarıyla değil sadece dualarıyla tevessül ediyorlardı. Bu her zaman ve her yerde caizdir. Beraber bulunduğun salih bir kişiden senin için dua etmesini istemen, senin de onun duasına amin demen veya bir yolcudan gıyabında dua istemen ve buna benzer şeyler caizdir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle şeyler sabit olmuştur. Selefi salih de onun izinden gitmiştir. Allah onlara rahmet eylesin. Bunun içindir ki ashab-ı kiram ölümünden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülü, yani ondan dua talebinde bulunmayı terk etmişler ve birbirlerinin duasını istemeye başlamışlardır. Nitekim Ömer radıyallahu anh beraberine Abbas radıyallahu anh'ı alarak kendileri için dua etmesini istemiştir. Bu tevessülün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatıyla değil duasıyla olacağının delilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince onunla tevessülü bıraktılar. Amcası Abbas'la, yani onun duasıyla tevessül ettiler. Abbas radıyallahu anh kalktı ve şöyle diyerek dua etti. Allah'ım, bela ve musibetler ancak günah yüzünden inerler ve ancak tevbe ile ortadan kaldırılırlar. Şu insanlar senin peygamberine yakınlığımdan dolayı benimle sana yöneldiler. Ellerimizi günahlarla sana uzatıyor, anılarımızı tevbe ile senin için secdeye koyuyoruz. Bize yağmur gönder ya Rab. Bunun üzerine gökten dağlar gibi yağmur indi. Öyle ki yeryüzü bereketle doldu, insanlar hayat buldu. Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis bu. Bu onların tevessülünü dua ederken Allah'ın peygamberinin makamı için bize yağmur yağdır dedikleri veya onun vefatından sonra Allah'ım Abbas'ın makamı için bize yağmur yağdır demeye başladıkları iddiasının doğru olmadığını gösterir. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki makamının onun ölümünden sonra da sabit ve baki olduğuna ve kesintisiz devam ettiğine, ancak onun bizzat kendisinin dua etmesinin kesintiye uğradığına inanırlardı. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden buna benzer bir bidat duayı da öğrenmemişlerdi. Allah'ın kitabında da bunun aslı yoktu. Bu sebepledir ki böyle bir şey yapmadılar. Peygamberin vefatından sonra herhangi bir kimsenin makamıyla tevessül etmek caiz olsaydı, onunla tevessül daha evla olurdu. Nisa suresi 64. ayetinde şöyle buyrulur. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, merhamet edici bulurlardı. Fakat Allah Teala Yaratıklardan hiç kimsenin makamını, ihtiyaçların giderilmesi, sıkıntıların kaldırılması ve duaların kabulü için bir sebep kılmamıştır. Evet, verilen bu bilgilerden açıkça şu anlaşılıyor. Ashab-ı kiramın peygamberle o hayattayken tevessül etmeleri onun makamıyla ve zatıyla değil sadece duasıyla olmuştur. Eğer onlar Allah'a tevessülün peygamberin makamıyla ve zatıyla da yapılabileceğine kanaat getirmiş olsalardı bundan asla vazgeçmezlerdi. Çünkü onun Allah katındaki makamı, mertebesi ve saygınlığı vefatından etkilenmez. Bilakis o her iki dünyada da yaratılmışların efendisi, en şereflisi ve Rabbi katında makamca en büyüğüdür. Sahabiler peygamberin vefatından dolayı amcası Abbas'a yöneldiler ve onun duasıyla tevessül ettiler. Eğer maksat Abbas'ın zatı veya makamı olsaydı, peygamberin makamıyla tevessülü bırakıp da amcasıyla tevessüle yönelmezlerdi. Sahabelerin hepsinin bu tevessüle itiraz etmeyip sessiz kalmaları en büyük delil ve en açık icmadır. Çünkü bu onların bu konu üzerindeki sukuti icma ile icma etmeleridir. Onların yanlış bir şey gördüklerinde sukut etmeyecekleri bilinen bir husustur. Ölülerle tevessül malum ve meşru bir şey olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tevessülün terk edilmesini ve başkasıyla tevessül edilmesini reddederlerdi. Onların peygamberiyle tevessülün terk edilmesinde icma etmeleri ve başkasını tercih etmeleri aklın kabul edeceği bir şey değildir. Bundan dolayı kesin olarak biliyoruz ki onlar vefatından sonra peygamberleriyle tevessül etmeyi ancak meşru olmadığı için terk etmişlerdir. İnsanlardan hiç kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mertebesine ulaşamadığı, bilakis o bütün insanların efendisi, önderi ve kesinlikle en şereflisi olduğu halde ashab-ı kiramın vefatından sonra onunla tevessülü terk etmeleri bunun caiz olmadığında herhangi bir tereddütlerinin olmadığının delilidir. Gayrimeşru ve bidat tevessülün bu türü her ne kadar şirk değilse de şirke götürebilecek bir vasıtadır. Bu sebeple bu tür bir tevessül sonunda Müslümanları şirke düşürebilecek bir fiilden uzaklaştırmak için şer'an yasaklanmıştır. Şüphesiz peygamberlerin ve salih kişilerin makamıyla tevessül, Allah korusun, sahibini en büyük şirke kadar götürebilecek şirk sebeplerinden bir sebeptir. Kişi, yararlının elde edilmesi ve zararlının uzaklaştırılmasında bir kimsenin Allah nezdinde yetkisi ve hakkı olduğuna inanırsa ve vezirler, padişahları katında hangi konumdaysalar, salihlerin de Allah katında benzeri bir konumda bulunduklarına inanırsa, böyle bir şeye inanan kimse apaçık bir şirke düşmüş olur. Bu inançta olan kimse Allah'ın iradesinin başkasının iradesiyle etkilendiğini ve Allah'ın ilminin mahlukunun ilmiyle değiştiğini kabul etmiş olmaktadır. O yaratıcıyı yaratılana benzetmiştir. Bu tür bir tevessül Mekke dönemindeki müşriklerin şirke gibidir. Allah Teala Kur'an'da onlardan şöyle söylediklerini nakleder. Zümer suresi 3. ayet. Biz onlara ibadet ediyor değiliz ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye onları veli ediniyoruz. Bu kıyas aklen ve naklen de batıldır. Onlar nasıl oluyor da gaybleri en iyi bilen, göklerin ve yerin sahibi ve idarecisi, hakimler hakimi, çok şefkatli ve merhametli yüce yaratıcıdan talepte bulunan kimseyi, zalim hükümdarlardan talepte bulunan kimseye benzetiyorlar. Bu ölünün diriye kıyası gibi farklı şeylerin birbirine kıyasıdır. Hatta bundan daha zayıf ve çürük bir kıyastır. Allah Teala buyuruyor ki, onun benzeri hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir. Şura suresi 11. ayet. Her türlü noksanlıktan münezzeh ve yüce olan Allah, yarattıklarına kıyas edilemez. Çünkü onun kulundan razı olması için aracılara ihtiyacı yoktur. Kuluna öfkelendiği zaman da hiçbir aracının faydası olmaz. Onların birbirleriyle ortak menfaatleri ve başka şeyleri olduğu için bir takım aracıların kabulü onların yararınadır. Mertebesi ne olursa olsun, ister padişah, ister peygamber, ister rasul olsun, yaratıkların hepsi birdir. Allah'ı bunlara kıyas etmek caiz değildir. Çünkü yaratılan yaratıcıya muhtaçtır. Allah tek yaratıcıdır. Vasıtaya ihtiyacı yoktur. Şöyle buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Müşrikler Allah'ın yanı sıra kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere ibadet ediyorlar. Allah'a bir takım benzerleri icat etmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir, siz ise bilemezsiniz. Nahil suresi 73-74. ayetler. Gerçek şu ki, hangi mertebede olursa olsun, onun bir faydayı elde etmede veya zararı uzaklaştırmada rolü olduğuna inanarak yaratılmışlardan birisiyle veya onun makamıyla tevessül etmek, duasında onu aracı kılmak, Allah korusun, kişiyi İslam dininden çıkaran en büyük şirklerden birisidir. Hatta rububiyetinde Allah'a ortak koşmak demektir. Ancak böyle bir inanca sahip olmaksızın bunu yaparsa, şirke açılan kapıyı kapatmak için şer'an yasaklanmıştır. Şirke ve haramlara açılan kapıların kapatılmasının İslam dininin maksatlarından olduğuna dair Kur'an ve sünnette kesinlik ifade eden pek çok delil vardır. Yani Seddi Zerai kuralının anlamı, harama yol açacakları için bazı durumlarda bazı mübahların haram kılınması, yasaklanması demektir. Bu kuralın tanımında dış görünüşü itibarıyla mübah fakat kendisiyle sakıncalı bir fiile ulaşılan şey diye de tarif edilmiştir. Bir başka tanımı şöyle yapılmıştır. Seddi zerai, yasaklanmış olan şeye varmamak için caiz olanın engellenmesidir. Seddi zerai kuralı aslında İslam şeriatının maksatlarından bir maksattır. Onu korumaktır ve faydalıyı elde etmek, zararlıyı engellemek üzerine kurulu, genel esası sağlamlaştırmaktadır. Dikkat edilmesi ve gözetilmesi gerektiğine delalet eden çok sayıda nas vardır. Bunun bir delil olduğu Kur'an ve sahih sünnetle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şu sözü bunun delillerindendir. En'am suresinin 108. ayetinde "Onların Allah'tan başka yalvarıp dua ettiklerine sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." Allah Teala aslında meşru olmasına rağmen müminlerin puta tapıcıların önünde onların putlarına sövmelerini yasakladı. Çünkü putlara bu şekilde sövmek, yani bu caiz olmakla beraber müşriklerin öfkesinin kabarmasına sebep olacak. Sonuçta onlar da bilmeyerek Allah'a söveceklerdir. Onların Allah Teala'ya sövmeyi terk etmelerindeki yarar, bizim onların putlarına sövmemize tercih edilmiştir. Allah Teala yine Nur suresinin 31. ayetinde, "Mümin kadınlar gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar." buyuruyor. Aslında caiz olmasına rağmen kadınların ayaklarını vurmalarının yasaklanması, erkeklerin halhal seslerini işitmelerine yol açacağından dolayıdır. Çünkü bu, onlardaki kadınlara yönelik şehevi duyguları tahrik edebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetindeki delillere gelince, bunlardan birisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu sözüdür. "Kişinin kendi anne babasına lanet etmesi en büyük günahlardandır." Denildi ki, "Ey Allah'ın Resulü, kişi anne babasına nasıl lanet eder?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. "Bir kimse bir kimsenin babasına söver, o da onun babasına söver. Annesine söver, o da onun anasına söver." Buhari rivayet etmiştir bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkasının anne babasına sövmekle kişinin maksadı o olmasa bile kendi anne babasına sövmüş olacağını ifade etti. Çünkü harama yol açan şey de haramdır. Seddi zerainin anlamı budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üzerine mescit yapılmasını, oralarda namaz kılınmasını, mescitlerin süslenmesini ve onlarla övünülmesini de aynı şekilde yasaklamıştır. Bu herhangi bir şekli ve çeşidiyle sonunda şirke götürmesin diye haram kılınmıştır. Seddi zerai kuralının daha pek çok delili vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi fıkıh kitaplarında, usulü fıkıh kitaplarında özellikle İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin, Allah rahmet eylesin, İlamul Muvakkîn isimli eserinde geniş yer ayrılmış bir konudur. Orada Seddi Zerai'nin gözetilmesine dair 99 tane delil getirmiş, zikretmiş. Sonra şöyle demiştir İbn-i Kayyim. "Allah'ın 99 ismine uygun bu kadar saydaki misalle yetindik. Allah'ın güzel isimlerinden 99 tanesini sayan kimse cennete girer. Bizim de ümidimiz o ki bunları sayan, bunların dinin bir parçası olduğunu bilen ve bunlarla amel eden kimse cennete girsin. Böylece bir kimse hem Rabbin isimlerini hem de onun koyduğu hükümleri bir arada öğrenebilir, tanıyabilir. Allah Teala'nın bunlardan başka da isimleri ve hükümleri vardır." diyor. Evet. İkincisi, konunun başında bahsettiğimiz evliyadan ve salihlerden yardım dilemek, onlara dua etmek ve adak adamak konusu. Peygamberlerden, velilerden ve salih insanlardan ölmüş veya hayatta olanların zatlarıyla Allah'a tevessül etmek, onlara dua etmek, onlardan yardım dilemek, makamlarıyla tevessül etmek, onlar için adaklar adamak, Allah'tan başka hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri onlardan istemek veya Allah ile kendileri arasında onları aracı kılmak, bütün bunları Allah'a yaklaşmak için vesile edinmek uygun ve isabetli değildir. Bilakis en büyük şirktir. Çünkü Allah'tan başkasına dua etmek, felaket ve musibetlerde onlara irtica etmek, sığınmak, Allah'tan başkasına ibadet etmek demektir. Bu da dinde şirktir ve akılca noksanlıktır. Allah'ın dininde böyle bir şey yoktur ve bu saf tevhid inancına aykırı bir şekilde ibadette Allah'a ortak koşmak demektir. Mesela bu tür aykırılıklarda bulunanlardan bazısı şunları söyler. Ey efendim filan, ey benim Mevlam, sahibim, dostum filan veya ya Gavs, tut elimi ve şu konuda bana yardımcı ol. Ben seninle ve Allah'la beraberim. Ben senin himayene girdim veya benim sıkıntımı gider veya bana şefaat et veya şöyle der. Medet ya Resulallah veya yine onlardan bazısı tevekkül esnasında adeta Hristiyanların ya Mesih, ya Meryem demelerini andırır bir şekilde ya Resulallah, ya Ali, ya Hüseyin, ya Abbas, ya Geylani gibi sözler söyler. Bu ve buna benzer diğer sözler şirki sözlerdir. Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin 117. ayetinde şöyle buyuruyor. Her kim Allah ile beraber ilahlığını ispat edecek hiçbir delil bulunmayan bir tanrıya yalvarıp yakarırsa bunun hesabını Rabbinin huzuruna mutlaka verecektir ve şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Mü'minun suresi 117. ayeti bu. A'raf suresinin 194. ayetinde Allah'tan başka yalvarıp sığındıklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer doğru söylüyorsanız haydi onları çağırın da dualarınıza icabet etsinler. A'raf suresi 194. Fatır suresinin 13-14. ayetlerinde de Allah'tan başka yalvarıp durduklarınız bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. Onları çağırırsanız çağrınızı duymazlar. Duyabilseler bile size cevap veremezler ve üstelik kıyamet günü onları Allah ile eş tutmanızı reddederler. Hiç kimse her şeyi bilen Allah kadar size bu gerçeği haber veremez. Yine Ahkaf suresinin 5-6. ayetlerinde Allah'ın ötesinde kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan ve kendilerine yalvardığının bile farkında olmayanlara yalvarıp yakaranlardan daha sapık kim olabilir? Aynı şekilde ölülere yapılan adaklar da meşru bir vesile değildir. Mesela bazıları şöyle derler. Ey benim efendim filan, eğer Allah beni rızıklandırırsa veya şu işim gerçekleşirse senin için şunu yapacağım. Bu Allah'tan başkasına adanan bir adaktır ve ondan başkasına yapılmış bir ibadettir. İslam'ın böyle şeylerle ilgisi yoktur. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 136. ayetinde Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a bu da ortaklarınıza dediler. Halbuki putları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor fakat Allah için ayrılan putlarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. O halde Allah'tan başkasına yönelmek, ona dua etmek veya peygamberlerin ve salih insanların kabirlerinin üzerine kubbeler yapmak veya mezarlarının üstünde mumlar yakmak veya tabutlarının üstüne örtüler örtmek veya bazı cahillerin yaptığı daha başka şeyler, bunların hiçbirisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yoktur. Onun sahabileri ve günümüze kadar en güzel şekilde onların izinden gidenlerin hiçbirisi de böyle bir şey yapmamışlardır. Bu amellerin hiçbirisi selefi salihin nezdinde Allah'a yaklaştırıcı meşru vasıtalardan değildir. Çünkü dua sadece bunu bize emreden, kabul edeceğini bize vaat eden ve kibirlenip duadan uzak duranları can yakıcı bir azab ile tehdit eden Allah'a karşı yapılması gereken bir ibadettir. Allah Teala yüce kitabında ve peygamberinin sünnetinde bunu bize gösterdi ve şöyle buyurdu. Gafir yani Mü'min suresinin 60. ayetinde Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Bakara suresi 186. ayetinde eğer kullarım sana benim hakkımda soru sorarlarsa gerçekten ben çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler. Çarpık mantık burada. Biz Allah Azze ve Celle'ye direkt olarak dua edebilecek makamda değiliz derler. Halbuki bu ayetlerde net olarak görülüyor ki mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Bana dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim. Yani dua eden sadece şunların duasını kabul ederim demiyor bak Allah Azze ve Celle. Dua edenin duasını kabul ederim diyor. Yine Cin suresinin 18. ayetinde mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua edip yalvarmayın. Gafir suresinin yani Mümin suresinin 65. ayetinde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak Allah'a dua edin. Yani duayı Allah'a has kılarak, başka bir şey katmayarak direkt Allah'a dua edin. Aynı surenin yani Mümin suresinin 14. ayetinde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a halis kılarak yalnız ona yalvarın. Bakın bu bariz bir ibare. Mümin suresi 14. ayet. Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a halis kılarak yalnız ona yalvarın. Yine En'am suresi 17. ayetinde eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur. Allah'tan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse bunu da geri alacak yoktur. Şüphesiz o her şeye kadirdir. Neml suresinin 62. ayetinde de onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendisine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün egemenleri kılan mı? Allah'ın yanı sıra bir ilah mı var? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Dolayısıyla Allah'tan başkasına yalvaran kimsenin onu ilah edinmiş olacağını Allah Azze ve Celle net bir şekilde beyan ediyor. Bakın Allah'tan başka ilah mı var? Allah'ın yanı sıra bir ilah mı var diyor. Tevhidin önderi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyuruyor. İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu ve Elbani'nin de sahih dediği bir hadis bu. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tirmizi'nin rivayet edip Elbani'nin de sahih dediği bir rivayette bir şey istediğin zaman Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman Allah'tan dile buyurmuştur. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki soru cevap ayetlerini incelersek, insanların bir takım şeyleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduklarını, onlara cevap vermek için ona gökten vahiy geldiğini ve onun da Allah'tan gelen hükmü onlara tebliğ ettiğini görürüz. Mesela bunun örnekleri Enfal suresinin 1. ayetinde sana savaş ganimetlerini soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ De ki ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. Yine Bakara 219'da sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaçtan fazlasını de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. Bakara 222. ayet sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halindeki kadınlardan uzak durun. Bakara 220'de sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onları iyi yetiştirmek, ihmal etmekten daha hayırlıdır. Maide 4. ayetinde de kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki bütün temiz ve iyi şeyler size helal kılınmıştır. Buna benzer daha başka ayetler vardır. Bu ayetlerin hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslami hükümlerin tebliğinde Allah ile kullar arasında vasıta olduğuna delalet eder. Bakın ibadette değil, tebliğde vasıtadır peygamber. Bunu iyi ayırt edin. Ayırt edin. Peygamberler tebliğde Allah ile kullar arasında vasıtadırlar ama ibadette değil. İbadette vasıta yapanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl tavsif edilmiş? Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i göklere uçurduğu gibi beni göklere uçurmayın diyor. Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Allah'ın kulu yani bir kuldur. Resulü deyin yani Resul, Allah'ın elçisi tebliğde vasıta. İbadette değil. Kula kulluk etmek zaten peygamberlerin getirdiği tebliğin zıttı olan bir şey. Kula kulluk etmek. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Kulu olması itibarıyla ona kulluk edilmez. Ona ibadet yönlendirilemez. Resulü olması itibarıyla Allah'ın gönderdiği vahyin tebliğcisidir. Tebliğde vasıtadır. Peygamber'e dua hakkında soru sorulunca Bu soruya cevap olarak gelen vahide de ki kelimesi zikredilmemiştir. Bilakis Yüce Allah bunun cevabını direkt doğrudan vermiştir. Bu kullarını kendisiyle onlar arasında vasıtalar edinmekten uzaklaştırmak ve tevhid inancına bağlı kullarını sahih, doğru bir itikad üzerinde sabit tutmak içindir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 186. ayetinde tekrarda fayda var. Eğer kulların sana benim hakkımda soru sorarlarsa ben gerçekten çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar, benim çağrıma uysunlar ve bana inansınlar ki, bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Bakın Allah'a iman etmenin yegane yolu duada Allah'ı birlemek. Yalnızca Allah'a dua etmek. Bu ayet-i kerime duada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerin, velilerin ve salihlerin aracılığına ihtiyaç olmadığına delalet eder. Çünkü Allah Teala çok yakındır, kulunun duasını işitir ve ona cevap verir. Allah Azze ve Celle bu kadar ayan beyan açıklamasına rağmen ben dua ettiği zaman kuluma icabet ederim, ben ona yakınım demesine rağmen yok biz o makamda değiliz derse Allah Azze ve Celle'nin daha önceki sohbetlerimizde fıtrat konusunu işlerken Allah'ın bağlanmasını emrettiğini koparırlar diye kafirleri tavsif ettiği şeyi açıklamıştık. Allah'ın bağlanmasını emrettiği şeyi bu şekilde koparmış oluyorlar. Dua bağıyla Allah kendisine bağlanılmasını emrediyor bak. Ama bunlar yok biz Allah'a direkt dua edemeyiz diyerek o bağı koparıyorlar. Allah Azze ve Celle de kafirleri bağlanılması emredilen şeyi koparmakla vasıflıyor bak. Allah Teala zorda kalıp kendisine ihtiyaç duyanların ve yalvaranların sesini duymayı ister. O halde nasıl olur da Allah'tan başkasına dua ederiz? Dua edildiği zaman ondan başkası ne fayda verir ne de zarar. Nitekim Allah Azze ve Celle Fatır suresinin 14. ayetinde eğer onları çağırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza içilseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a eş tutmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Allah Teala kendisinden başkalarına dua edilmesini ibadet diye isimlendirerek şöyle buyuruyor. En'am 56. ayetinde. De ki ben Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten men olundum, yasaklandım. Allah'ın dışında peygamberlere, velilere, salihlere, cinlere ve daha başka şeylere yalvarıp dua edenleri Allah Teala reddedip kınamaktadır. Yine İsra suresi 56-57. ayetlerinde de ki Allah'ın yanı sıra duanıza cevap vereceklerini sandığınız kimselere istediğiniz kadar yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onlar da kul. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Yunus 106. ayetinde Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere yalvarıp yakarma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Peygamberler, veliler ve salihler buna güçleri yetmediği için dualara karşılık veremezler. Çünkü onlar ölüdürler. Allah'ı bırakıp da ölülere dua etmek Allah korusun en büyük şirktir. Sonra bu ölülerin kendilerine faydaları yoktur ki başkalarına fayda versinler. Allah Azze ve Celle Nahil suresi 20-21. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıkları hiçbir şeyi yaratamazlar. Bakın Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıkları hiçbir şeyi yaratamazlar. Anlıyorsunuz değil mi? Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıkları hiçbir şey yaratamazlar. Allah'tan başka yalvardıkları ne olursa olsun, veli olarak düşünün, peygamber olarak düşünün, herhangi bir şey yaratabilir mi? Yaratamazlar. Allah Azze ve Celle bak ne diyor? Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıkları hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar diri değildirler, ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Nahil suresi 20-21. ayet. Onlar diri değildirler, ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Allah Azze ve Celle bu kadar işte ayan beyan bir şekilde beyan ediyor. O halde yaratmayana, yaratıcı olmayana dua edilmez. Yaratıcı da yegane, yaratıcı Allah'tır. Bil ki Kureyş müşrikleri de sadece Allah'ın yaratıcı ve rızık verici olduğuna inanırlardı. Kureyş müşrikleri de, Mekke müşrikleri de yaratıcı ve rızık verenin sadece Allah olduğuna iman ederlerdi. Fakat onlar Allah'ı bırakıp putlarla temsil edilen velilere dua ediyorlar ve Allah'a yaklaşmak için onları vasıta ediniyorlardı. Allah onların bu vasıtalarını kabul etmedi, üstelik onları tekfir etti. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım veliler edinenler, biz onlara ibadet ediyor değiliz. Ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye onları veli ediniyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör kimseyi doğru yola iletmez. Zümer suresi 3. ayet. Müşrikler Allah'a ortak koşmalarına rağmen sıkıntı ve musibetlerde sadece Allah'a dua ederlerdi. Sıkıntı ve musibet şiddet anlarında. Fakat Allah buna razı olmaz ve sadece sıkıntılarda kendisine yaptıkları duaları kabul etmezdi. Çünkü onlar rahatlık zamanındaki dualarında Allah'a ortak koşarlardı. Allah Teala onların bu durumunu şöyle anlatıyor. Yunus suresi 22-23. ayetleri. Siz karada ve denizde, sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemilerde içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onları çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar ve dini yalnız Allah'a halis kılarak andolsun eğer bizi bundan kurtarsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye ona yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine yeryüzünde haksız yere taşkınlık ederler. Evet, bu tür davranışların hepsi nebilerin ve rasullerin gönderildiği kelime-i tevhide aykırıdır. Kelime-i tevhid, hiç kimseye ibadet etmemek ve sadece ortağı olmayan Allah'a ibadet etmektir. Allah-u Teala, salih olmayan, sadece kendisine yapılmayan ve koyduğu şeriata yani dine uygun olmayan bir ameli kabul etmeyeceğini açıklamıştır. Allah Azze ve Celle şirkin dışında her şeyi affeder. O şöyle buyurmuştur Nisa 48. ayetinde. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse gerçekten büyük bir günah ile Allah'a iftira etmiştir. Bizim için bu açıklığa kavuşunca sıkıntılarda ve rahatlıkta Allah'tan başkasına dua eden, yalvaran ve sığınan kimseler büyük bir şirk içinde derler. Bunu anlamış oluruz. Bu büyük bir tehlikedir. Bunun onlara vereceği zarar çok büyüktür. Onlar ve benzerleri hakkında Allah Azze ve Celle Hac suresinin 12-13. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. O Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunmayacak şeylere yalvarır. Bu haktan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. O zararı faydasından daha çok olan bir varlığa yalvarır. O yalvardığı ne kötü bir dost, ne kötü bir arkadaştır. Evet, üçüncü kısım, sohbetin başında bahsettiğimiz üçüncü kısım, velilerin ruhları için kurban kesmek ve kabirlerin yanında inzivaya çekinmek konusuydu. Şeytanın pek çok insanı kandırdığı, güzel gösterdiği ve onları saptırdığı şey, Allah ile kullar arasında vasıtalar koymaktır. Şeytan onlardan pek çoğunu, yaratıklardan birisini aracı koymadıkça dualarının kabul edilmeyeceğine, hastalarının şifa bulmayacağına, ihtiyaçlarının karşılanmayacağına ve sıkıntılarının giderilmeyeceğine inandırmıştır. Bazen şeytan onları bu aracıların peygamberler veya melekler olduğuna, bazen de Allah'ın keramet sahibi veli ve salih kulları olduğuna inandırır. Bunlar öldüğü zaman ise şeytan kabirlerine yönelmelerini, onlardan istemelerini ve isteklerinin ancak onlarla tevessül ettikleri zaman gerçekleşeceğini telkin eder. Allah'tan başkasını yüceltmek ve halis tevhid inancına aykırı şirk cinsinden olup, bazı cahillerin yaptığı evliya kabirlerinin, şehitliklerin ve türbelerin üzerinde belirli günlerde ve zamanlarda kurban kesmek, şifa için hastaları oralara götürmek, oralarda inzivaya çekilmek, gecelemek, bu kabirin ve türbelerin yatırlarından şefaat dilemek, dua ve yardım istemek, sıkıntıdan kurtulmak veya zarar def etmek veya ihtiyacı gidermek ya da yitiği geri getirmek için onlarla tevessül etmek gibi şeyler, işte bunların hepsi şirke bulaşmış fiillerdir ve şeytanın Allah'ın kullarını aldattığı şeylerdendir. Mustafa İslamoğlu denen müşrik, zındık, hadis inkarcısı kafir sitesinde bir makale yazmış. Takma bir adı da var. Saadettin Hocaoğlu muydu? Öyle bir adı var, takma adı. Sitesinde koymuş, diyor ki, işte Vahhabiler Çanakkale'deki şehitliğe de göz dikti falan filan diye. Aynı cahillerin kitap ve sünnet ile amel edenleri Vahhabiler diye isimlendirerek, hatta kafirlerin gerçek İslam'ı öğrenmenin önüne bir engel olması için bu ismi bir payanda olarak kullanması gibi bu ismi kullandığını görüyoruz. Ne hikmettir ki? Muhammed bin Abdülvehhab'ın, Allah ona rahmet eylesin, davetiyle alakası olmadığı halde ona bile Vahhabi demişlerdir. Çünkü ona bile zararlı gören bazı gruplar var. Demek ki Vahhabi ismi muayyen bir isim değil, muallak bir isim. Her kim bir kimseyi sapık görürse ona Vahhabi ismini takıyor ve o bir leke olarak kalıyor. Çamuru at, tutmazsa izi kalır demişler. Biz şunu şurada söyleyebiliriz. Hani bize de Vahhabi diyorlar ya. Hadi varsayalım biz Vahhabiyiz. Bizim tebliğ ettiğimiz şey ne? Kitap ve sünnet. Biz diyoruz ki tamam, Muhammed bin Abdülvehhab'ın kitap ve sünnete zıt olan bir sözünü, bir itikadını getirin, alalım bir tarafa atalım, atarız. Peki siz kitap ve sünnete uyduğunuzu iddia ediyorsunuz. Kendi imamınızın, şeyhinizin, cemaat liderinizin kitap ve sünnete aykırı bir sözünü aynı şekilde atabilecek misiniz? İşte bu hodri meydan. Eğer bunu yapabileceksiniz, tamam siz Kur'an ve sünnet üzere gidiyorsunuz deriz. Bütün bunlar, şeytanın bu tür aldatmaları, Allah'ın meşru kılmadığı sapıklık bidatlerinden olan şeylerdir. Sadece bu değil, ayrıca cahiliye adetlerindendir ve samimi bir tevbe olmadıkça Allah'ın affetmeyeceği büyük bir şirktir. Allah korusun, sahibinin varacağı yer cehennemdir. Çünkü bunda zararı def etmeye veya yararı getirmeye Allah'tan başkasında güç getireceği inancı vardır. Bu batılda ısrar eden de, kabul ve ikrar eden de hüküm bakımından aynıdır. Bu da Allah'a ortak koşmak, iman ettikten sonra küfre düşmektir. Allah korusun. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 72. ayetinde şöyle buyuruyor. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Maide 72. Allah-u Teala bütün peygamberleri sadece saf tevhid inancını ve her şeyin Allah'ın tasarrufu altında olduğunu öğretsinler diye göndermiş, her nevi şirki ve kendisine ibadette şirke götürücü şeyleri yasaklamıştır. Ali İmran 64. ayetinde şöyle buyurmuştur. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz. Ra'd suresinin 36. ayetinde de ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem, Allah'a ibadet etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de onadır. En'am suresinin 151. ayeti de ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa 36. ayetinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve Bakara suresi 22. ayetinde o halde artık bile bile Allah'a ortak koşmayın. Bütün peygamberler her türlü şirkten ve şirk vasıtalarından uzak durmuşlardır. Allah Teala onların dilinden şöyle buyurdu. Hud aleyhisselam dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan beriyim, uzağım. Hud suresi 54-55. ayet. En'am suresi 19. ayetinde de ki, o ancak bir tek ilahtır, bir tek tanrıdır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Yusuf suresinin 38. ayeti. Yusuf dedi ki, Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bütün peygamberler ümmetlerine saf tevhid ile ve bütün çeşitleri ve vasıtalarıyla şirkin atılması, yetki ve otoritenin Allah'ın elinde olduğu, onun her şeye kadir olduğu ve sonunda sadece ona dönüleceği inancı ile gönderildiler. O halde rızık sadece Allah'tan istenir, zararın giderilmesi sadece ondan umulur, fayda ve bereket ancak ondan talep edilir, zenginlik, hastaya şifa, yitiğin geri getirilmesi, çocuk sahibi olma vesaire gibi insanoğlunun ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için sadece ona yönelinir. Allah'tan başkasına dua edenler ve yönelenler eğer dirilere yönelip dua ettilerse bunlar zayıf varlıklardır. Onlara bir zarar dokunduğunda bunu kendilerinden sağlamadıklarını, kendileri için bir iyilik ve menfaati arzuladıkları zaman bunu elde edemediklerini görürsün. Onlar acıkırlar, susarlar, hastalıktan dolayı acı duyarlar, musibetlere uğrarlar, çalışır çabalarlar. Buna rağmen Allah'ın kendileri için takdir ettiğinden başka bir hayra erişemezler. Zarar ve fayda konusunda ellerinden bir şey gelseydi, bundan önce kendileri yararlandırılırdı. O halde, kendilerine dua edilen bu kişiler öldüklerinde berzah aleminde bu işleri nasıl yapacaklar? Onlar dünyada yaşarken işledikleri salih amellerle elde edeceklerinin dışında orada kendileri için de hiçbir menfaati elde edemeyecekler ve hiçbir zararı da savamayacaklardır. Eğer kendisine dua edilen ağaç, taş veya kabir gibi cansız bir varlık ise aklı olmayan bir varlıktan fayda vermesi nasıl istenir? Sonra bu kendilerine bir kötülük dokunup da bunu defedemeyen varlıklar, eğer ölmüş ve kurumuş bir ağaç ise bunu keseriz. Bir taş ise sen onu alır, birbirine vurur ve kırarsın. Biz onun kendisini savunabildiğini asla göremeyiz. O halde Allah'tan başkasından bir şeyler isteyen, dua eden, bekleyen ve korkan kimsenin işine şaşılır ve Allah'a havale edilir. Allah'tan korkar gibi işte evliyanın çarpmasından korkulduğunu görürsünüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile hayattayken hiç kimseye hatta kendisine bile fayda ve zarara güç yetirmez ki öldükten sonra başkasına fayda versin ve zarar gidersin. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın efendisi ve Rabbi katında onların en şereflisidir. Bununla beraber o Uhud savaşında başını yaran ve dişini kıran kimselere beddua ettiği zaman Allah tarafından kınanmıştır. Enes radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. O şöyle diyor. Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dişi kırıldı, başı yarıldı, yüzünden kan akmaya başladı. O anda şöyle diyordu. Kendilerini Allah'a çağıran peygamberlerinin dişini kıran ve başını yaran bir topluluk nasıl iflah olur? Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilgin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdendir. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. Bahsi geçen ayet Ali İmran suresi 128. ayettir. Allah Teala peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden şöyle buyuruyor. Bu da Araf suresi 188. ayeti. De ki ben Allah'ın dilediğinden başka kendi kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette birçok menfaat elde ederdim. Ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeciyim. Evet, yaratıkların efendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili durum bu olunca, kabirlerle tevessül eden, onlardan yardım isteyen ve onlar için kurban kesen bu cahillerin yaptığı gibi Allah'tan başkasından nasıl olur da iyilik, rızık, şefaat ve kurtuluş talep edilebilir? Halbuki bu ölülerin hiçbir şey güçleri yoktur. Evet, Hafız bin Ahmed el-Hakemi Me'aricül Kabul eserinde kabir ehline dua edip onları gözlerinde büyüten ve onlardan korkan bu kabirciler hakkında şu ifadeleri kullanıyor. Onlar dinleri hakkında çürümüş cesetlerin kemikleriyle fitneye düştüler, günaha girdiler. Çünkü Allah'ı bırakıp onlara dua ederek, tevekkül ederek, korkarak, adaklar adayarak onlara ibadet ettiler. Hatta onlar başlarına bir iş gelince veya hastaya şifa ya da kaybolan bir şeyi geri getirmek gibi ihtiyaç için kabirlerin avlularında deve, sığır ve koyun cinsinden kurbanlar kestiler. Pek çoğu bu hayvanları kabir için daha doğar doğmaz işaretlerler ve adetlerince kurban edilmeye elverişli hale gelince kadar büyütüp beslerlerdi. Onlara göre bu hayvanları değiştirmek, kanları gitmesin diye iğdiş edip kısırlaştırmak caiz değildi. Çünkü bu onlara göre hayvanın değerini düşürürdü. Bu tesyipçiler yani sahibe ve bahiracıların davranış şeklidir. Yani Araplardan cahiliye müşriklerinin yaptığı şeye benzer. Evet, onlar putlara adadıkları deveye sahibe derler. Onu serbest bırakırlar, sağmazlar ve binmezlerdi. Beş defa doğuran ve beşinci yavrusu dişi olan deveye de bahira derler. Kulağını çenterler ve sütünü sağmazlardı. Yani kulağını yararlardı. On nesli dölleyen erkek deveye de ham derler. Onu da serbest bırakırlardı. Ancak onlar bu hayvanları putlar ve şefaatçiler olarak isimlendirirler. Onlara yaptıkları bu muameleye de ibadet derlerdi. O hayvanları efendiler ve veliler olarak isimlendirirler. Onlara dua etmelerini de teberrük ve tevessül olarak isimlendirirlerdi. Bu grupların eskisi de yenisi de Allah'a şirk koşmuş olmaktadır. Günümüzdekilerin şirki ise daha büyük ve daha şiddetlidir. Çünkü bunlar bollukta da darlıkta da Allah'a şirk koşuyorlar. Hatta darda kaldıklarında daha çok şirk hesaplanıyorlar ve putları olan salihlerin kabirleriyle ilişkileri bolluk ve rahatlık hallerindeki ilişkilerinden daha sıkı oluyor. İlk dönem cahiliye müşrikleri ise bolluk ve rahatlık zamanlarında şirk koşuyorlar, darlık ve sıkıntılı anlarında ise sadece Allah'a yalvarıyorlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle bu durumu Ankebut suresi 65. ayetinde şöyle açıklıyor, haber veriyor. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Bu konuda daha başka ayetler de vardır. Az önce Yunus suresinden de mealini okuduk. Bazı cahillerin Allah'a tevessül ve yaklaşmak niyetiyle yaptıkları tavaf, adak, kurban, yardım isteme, yatırlardan bir şey isteme, onların kabirlerinin yanında inzivaya çekilme gibi ameller, işte bütün bunlar Allah'a yaklaşmadır. Yani bir ibadet şeklidir. Cinler için veya bir peygamber, bir kabir ya da bir veli için veya bir türbe ya da ağaç için kurban kesmek veya adak adamak, aynı maksatla mumlar ve kandiller yakmak, bazı ağaçlara, taşlara, kabirlere ve cinlere yiyecek ve içecek sunmak gibi Allah'tan başkası için yapılan hayırlar veya yeni doğan bir hayvanı Allah'tan başkası için ya da evi, arabayı ve binek hayvanını bela ve musibetlerden, kaza ve afetlerden korumak için adamak, onları kanla bulamak, aynı maksatla evin tavanında ve kapının eşiğinde kurban kesmek veya devlet adamlarını ve seçkin kişileri karşılarken onlara yakınlaşmak için kurban kesmek, sahibine ceylan dişi gibi diş ihsan etsin diye güneşe doğru diş atmak veya damadın düğün günü kapının üzerine hamur koyması veya daha başka cahili adetler. Bütün bunlar Allah'tan başkası için yapılan ibadetlerdir. Batıl, geçersiz işlerdir. Kulun tevhid inancını sarsan bozuk itikatlardır. Pek çoğu apaçık şirktir. Çünkü onlar Allah'tan başkasının da bu işleri güç yetireceğine inanmaktadırlar. Bütün bu işler Allah'tan başkası için yapılmış ibadetler olarak kabul edilir. Allah'tan başkasına ibadet etmek ise Allah korusun sahibini dinden çıkaran ve cehennemi gerektiren en büyük şirktir. Allah Azze ve Celle En'am suresi 162-163. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. De ki, şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Veyahut bana Müslümanların ilki olmam emrolundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başkası için kurban kesen kimseye Allah lanet eder. İmam Müslim Edahi babında yani kurbanlar babında rivayet ediyor bunu. İslam'a müntesip cahillerden pek çok kimsenin bu gayri meşru bidat ve şirk tevessüllerine sarıldıklarını, meşru ve sahih tevessül türlerinden yüz çevirdiklerini görünce hayret edersin. Meşru ve sahih tevessül çeşitleri kitap ve sünnette ve ümmetin salih selefinin uygulamasında mevcut olmasına rağmen onlar bunu yapmazlar. Buna karşılık onların uydurdukları dualara ve kendi icat ettikleri gayri meşru tevessüllere yöneldiklerini görürsün. Halbuki Allah Teala bunları meşru bulmamış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullanmamış ve İslam tarihinin ilk 3 asrında yaşayan bu ümmetin erdemli geçmişinde, selefi salihinde bunlar nakledilmemiştir. Hatta onlar bu işte o kadar ileri gitmişlerdir ki tevessülü lugavi ve şer'i anlamından çıkarmışlar ve ittifakla yasaklanmış yardım isteme, medet bekleme anlamına çekmişlerdir. Bu durum onları yaratan, rızıklandıran, dirilten, öldüren ve dualarını kabul eden Yüce Allah'tan doğrudan istemeyi terke kadar sürüklemiş, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen ölülerin mezarlarına sığınır hale gelmişler. Ölümsüz diriyi, işten ve cevap vereni bırakmışlar, işitmeyen ve cevap veremeyen ölülere seslenmişler ve Allah'tan çok onlardan korkmuşlardır. Onların Allah'a yalancı yeminler etmeye cüret ettiklerini görürsün ama Allah'ı bırakıp da veliler, salihler ve ölülerden birisi de yemin edildiği zaman rengi değişir ve hemen hakka itiraf eder. Şüphesiz bu en büyük şirktir. Çünkü onlar Allah'tan korkar gibi onlardan korkuyorlar ve saygı besliyorlar. Hatta daha çok saygı duyuyorlar. Korku ve saygı, yani havf ve haşyet bir ibadet olup sadece Allah'a karşı beslenmesi gerekir bunlar. Çünkü fayda ve zarar sadece Allah'ın elindedir. Bil ki ey muvahhid kardeşim, Allah seni her türlü şirkten korusun. Şüphesiz gayrimeşru tevessül Allah'a karşı bir suizandır. Çünkü Allah Teala bize kendisine dua etmemizi ve güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla tevessül etmemizi emretti. Aynı şekilde salih amellerimizle ve içimizdeki salih kişilerin dualarıyla tevessül etmeyi bize meşru kıldı. Allah Azze ve Celle Gafir yani Mü'min suresinin 60. ayetinde Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin kabul edeyim buyuruyor. Allah'ın isimleri ve sıfatlarının dışında başka şeylerle ve salih olmayan amellerle tevessül ettiğimiz, peygamberlerin, salihlerin makamlarıyla veya zatlarıyla tevessüle sığındığımız ya da bahsedilen örneklerde görüldüğü gibi gayrimeşru tevessül çeşitlerinden herhangi birisini kullandığımız zaman bu, cehaletin ve selefin gittiği yola muhalefetin delili olur, göstergesi olur. Yine bunda Allah Teala'nın bazı kullarının aracılığı olmaksızın dualarımıza cevap vermeyeceği ve ihtiyaçlarımızı gideremeyeceği inancı vardır bunun altında. Bu Allah'a karşı bir suizandır. Rahman ve Rahim olan Allah'a karşı suizan beslemekten işiten ve bilen Allah'a sığınırız. Allah'tan yüz çevirmek ve başkasına bağlanmak öyle noktalara ulaşmıştır ki bazı kimseler Allah'tan başkasına yemin eder, velilerden, salihlerden ve ölülerden bollukta ve darlıkta yardım ister hale gelmişlerdir. Bununla onların şirki, muvahhidlerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ortadan kaldırmak için gönderildiği ilk cahiliye şirkinden daha kaba ve çirkin bir şirk haline gelmiştir. Allah Azze ve Celle Ankebut 65. ayetinde, gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak ihlas ile Allah'a yalvarırlar, fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar buyuruyor. Bu zamanın müşrikleri ise bollukta da darlıkta da daima şirk koşmaktadırlar. Şikayetimiz Allah'adır. Güç ve kudret sadece Allah'a aittir. Evet, tevhid bütün rasullerin ve nebilerin ortak çağrısıdır. Hepsi bununla gönderildiler ve buna çağırdılar. Bu Allah'ın kul üzerindeki hakkıdır. Öneminden dolayı Kur'an ayetlerinin pek çoğunda zikredilmiştir. Hatta Kur'an'daki surelerin tamamı bir nevi tevhidi ihtiva eder. Kişi İslam'a ilk olarak onunla girer, en sonunda dünyadan onunla çıkar. İlk vacip de son vacip de odur. Müslüman doğumundan ölümüne kadar bununla sorumludur. Her kulun Allah Teala'nın kullarına farz kıldığı saf tevhidi, halis tevhidi tanıması gerekir. Çünkü tevhid Müslümanların hayatında ve İslam ümmetinin hayatında hem başlangıç noktasıdır hem de son noktadır. Bundan sapan her şeyi kaybeder, dünyayı da kaybeder, ahireti de kaybeder. Tevhid, himmetlerin ve en kıymetli vakitlerin sarf edildiği şeylerin en büyüğüdür. Çünkü Müslümanın mutluluğu buna bağlıdır. Bunun yokluğunda Müslüman bedbahttır, mutsuzdur. Tevhidin durumu bu olunca bütün ümmete, özellikle alimlere gereken şey insanları buna çağırmaktır. Sözü bunun üzerine toplamaktır, bunun üzerinde toplamaktır. Bu, yani tevhid, Allah'ın bize tutunmamızı emrettiği sağlam ipidir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın buyurur Âl-i İmrân 103. ayetinde. Aynı zamanda onların insanlara tevhidin hakikatine aykırı olan şeyleri veya bütün çeşitleri ve cinsleriyle şirkten, bidatlerden ve diğer günah ve masiyetlerden olup da tevhidin vacip olan kemaline aykırı şeyleri de topluca anlatmaları gerekir. Bidat, tevhidin zıttıdır. Bu, Allah'ın dininde uydurulan şeydir. Dinde genel veya özel olarak ona delalet eden hiçbir şey yoktur. Yani bidat, Allah ve Resulünün dinde meşru kılmadığı bir fazlalıktır. O, Allah'a karşı bilgisizce söylenen bir sözdür. Sahibini Allah'ın tamamladığı dine kendi kafasından ilave yapan kişi konumuna getirir. Allah Azze ve Celle Maide 3. ayetinde, "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim." buyurur. Bidat, helakin sebebidir. Çünkü sünnetin zıttıdır. Sünnet, doğru yol, hidayet. Bidat ise sapıklıktır. Çünkü sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yoludur. Bidat ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yoluna muhalefettir. Bidatin tehlikesi büyük, fert ve toplum üzerindeki etkileri pek fenadır. O, küfrün habercisidir, şirkin vasıtalarından bir vasıtadır ve sapıklık yoludur. Bu yola giren, kendisini şeytanın labirentlerinin içine atmış ve onun peşinden gitmiş olur. Bidat, Allah'tan uzaklaşmaktır. Allah'ın öfkesini, cezasını ve gazabını gerektirir. Kalplerin eğrilmesine ve bozulmasına sebep olur. Bidat, kötülüğün en şiddetlisi, günahların en tehlikelisidir. Bu sebeple bidate dalan ve onda ısrar eden kimsenin sonunun kötü olmasından korkulur. Sonra bidatçı, günahkarın aksine çok az tevbe eder. Çünkü günahkar işlediği şeyin günah olduğunu bilir ve tevbe eder. Halbuki bidatçı, işlediği bidatını kendisini Allah'a yaklaştıran din olduğuna inanmaktadır. Amelinin reddedilmiş olduğunu ve onu Allah'a yaklaştırmadığını, hatta ondan uzaklaştırmasını ve günahını artırmaktan başka bir şeye yaramadığını bilmeksizin onda daima ısrar eder. İnsanlar bidatında onu taklit ettikleri zaman günah ve vebali de kat kat artar. Hem kendi günahını hem de sapıklığında onu izleyenlerin günahını yüklenir. Bidat bu tehlikeleri taşıdığına göre ümmet içerisinde bidatlerin bu şekilde ortaya çıkmasına ve yayılmasına yol açan en önemli sebepler nelerdir? Bidatlerin içine düşmememiz için bu sebepleri öğrenmemiz gerekmektedir. Bunların en önemlileri şu şekilde sayılabilir. Dinin hükümlerini, peygamberin sünnetini ve şeriatın maksatlarını bilmemek. Heva ve hevese uymak ve onu şeriatın emrine tercih etmek. Şüphelere tutunmak ve onları dinin delillerinden zannetmek. Aklı naklin önüne almak ve mücerret akla güvenmek. Kişilerin görüşlerini taklit etmek ve o görüşlerin fanatik taraftarı olmak. Alimlerin susması ve üzerlerine vacip olan davet ve tebliğ görevini terk etmesi. Kafirlere benzemek ve dini işlerinde onları taklit etmek. Zayıf ve uydurma hadislere dayanmak ve diğer bazı sebepler. Ey Müslüman kardeşim! Allah bizi ve seni gerçeğe ulaşmada muvaffak kılsın. Bil ki, aleykümselam ve rahmetullah, sahih, doğru inançtan ve saf tevhidden yüz çevirmek ve ona gerekli özeni göstermemek, ümmetin helak olmasının ve hayırlı bir ümmet olma özelliğinin kaybolmasının sebebidir. Uydurulmuş bidatlere, saptırıcı yollara ve dini cehaletin yayılmasına vesiledir. Sahabiler, tabiiler ve tebeüt tabiin, Allah'ın dinini tebliğ etmek ve insanlara halis tevhidi öğretmek için dünyanın dört bir tarafına daldıkları zaman, rehberleri ve peygamberleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yoldan gittiler. Tevhidi ve onu anlatmayı gaye edindiler ve tevhide aykırı ve ters gelen masiyetleri ve bidatleri engellediler. Tevhidin yüceltilmesi ve bidatlere karşı uyarı ve onların engellenmesi konusunda selef-i salihten gelen haberler pek çoktur. Bunlardan bazıları, büyük sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın şu sözü bir örnek. İnsanlar onu güzel görseler bile her bid'at sapıklıktır. Lalkai Şerhu Usul-i İtikadi Ehl-i Sünne isimli eserinde rivayet ediyor bunu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sünnette itidalli olmak, bidatte gayretli olmaktan daha hayırlıdır. Yine o şöyle demiştir. Tabi olunuz, bidat çıkarmayınız. Sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Eski ve kıymetli olan şeye sarılınız. Yani sahabelerin yoluna sarılınız. Allah rahmet eylesin. Hasan bin Atiye, sünnete tabi olmanın isabetli bir davranış olduğunu destekleyen bir söz söyleyerek şöyle diyor. Bir toplum dinlerinde bir bidat çıkardılar mı? Allah Teala mutlaka onların sünnetleri arasından onun bir benzerini çekip alır. Sonra o sünnet kendilerine kıyamete kadar bir daha iade edilmez. İmam Evzai şöyle der. bidatler ortaya çıktığı zaman alimler buna karşı çıkmazlarsa bunlar sünnet haline gelir. İmam Eyyub es-Sahtiyani, Allah rahmet eylesin, o da şöyle diyor. Bidatçının gayreti arttıkça Allah'tan uzaklığı da artar. Süfyan-ı Sevri ise, rahimullah, İblis bidat-ı günahtan daha çok sever. Çünkü günahtan tevbe edilebilir fakat bidatten tevbe edilmez. Muhammed bin Müslim ez-Zühri, rahimullah, şöyle dedi. Sünnete bağlılık kurtuluştur. Yani netice olarak bütün bunlar bidatlerden ve sonradan uydurulmuş şeylerden sakındırmak için mübarek selefin söylediği pek çok sözden sadece birkaç örnek. Gayrimeşru tevessül bidati de işte bu bidatlerin, yasaklanmış olan bidatlerin şumulü içerisindedir. Hayır ve iyilik tamamen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, onun saygıdeğer ashabının, onlara tabi olanların ve onlardan sonra gelen hidayet önderleri ve cehalet karanlığını aydınlatanların üzerinde bulundukları şeydedir, tuttukları yoldadır. Bu aydınlatıcı hidayet önderlerinden bazıları, dört mezhep imamı Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet bin Hanbel, İbnül Mübarek, Fuzal bin İyaz, Veki bin Cerrah, Muhammed bin Sirin, Hasan el Basri, Said bin Cübeyr, Said bin el Müseyyep, Ez-Zühri, Süfyan bin el Uyeyne, Abdurrahman bin Mehdi, Yahya bin Said el Kattan, Yahya bin Ma'in, Yezid bin Harun el Vasiti, Ebu Ubeyd, Kasım bin Selam, Ali İbnül Medini, İshak bin Rahuye, Ebu Hatim el-Razi, Eyyub es-Sahtiyani, El-A'meş bin Mihran, El-Evzai, Süfyan es-Sevri, Leys bin Sa'd, Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai, Tirmizi ve bütün müsned ve sünen sahipleri kıyamete kadar güzel bir şekilde bunlara uyan diğerleri. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Evet. İslam şeriatı Allah'ın kıyamet günü kullarından razı olacağı ve kabul edeceği yegane dindir. Şeriatların sonuncusudur. Kendisinden sonraki bir şeriat da değiştirilmeyecektir. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Çünkü o bütün insanlığa gönderilmiştir. Bu din kıyamete kadar baki kalacaktır. Mükemmeldir. Ve onların hem dünya hayatlarındaki hem de ahiretlerindeki muhtaç oldukları şeyler için yeterlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce Allah azze ve celle Maide suresinin 3. ayetini indirerek bugün sizin için dininizi kemale indirdim, kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı beğendim buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dini tebliğ etti ve ondan hiçbir şeyi gizlemedi. Bize göstermediği hiçbir iyilik ve bizi sakındırmadı, hiçbir kötülük bırakmadı. Nitekim kendisi şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben sizi gecesi gündüzüne benzer apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım. O yoldan sapanlar mutlaka helak olur. İbn-i Mace rivayet etmiştir bunu. Elbani de Allah rahmet eylesin sahih olduğunu beyan etmiştir. Sahabiler, onlardan sonra gelenler ve daha sonra güzel bir şekilde onları izleyenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hidayeti üzere hareket etmiştir. Onun sünnetini takip etmişlerdir. Bu ilk üç nesil ilim ve amel yönünde insanların en hayırlısıdırlar. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asırların en hayırlısı benim asrım. Ondan sonra onlar sonra gelenler ve onlardan sonra gelenlerdir diyerek üç nesil saymıştır. Bu üç nesilden sonra fitneler baş göstermeye başlamış. Sapıklık fırkalar zuhur etmeye başlamış. Mutezile, Hariciye, Mürciye, Kaderiye, Sufiye, Maturidiye, Eşariye birer birer başlarını göstermeye başlamışlardır. Evet, bunlardan sonra cehaletin, bidatlerin, kötülüklerin ve bidat tevessüllerin ortaya çıktığı ve yayıldığı nesiller zuhur etmiştir. Bunların bu şekilde, geniş bir şekilde yayılması için yardım edici sebeplerin olması gerekirdi. Sebeplerin bilinmesi ve teşhisi tedavi vasıtalarında en önemlisidir. Hatta tedavinin yarısı olarak kabul edilir. Tedavinin yarısı teşhistir denilir. Allah Azze ve Celle izin verirse bu konuları da ilerleyen derslerimizde yani bu sebepleri inceleyeceğiz. Bugün sadece bunların neler olduğunu zikredelim. Siz de bizden talep edin bu konuları. Bu sebepler kötülenmiş taklit, ayetlerin ve hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamak, zayıf ve uydurma hadisler ve haberlerle amel etmektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.